Ayrım 10.
Bilgin Yazıcıoğlu'nun ifadesine göre kitabın gelirinin artmasını beklemişler. Demek ki Özal ailesinin paraya ihtiyacı var. Ancak bu arada şunu da belirtmek isterim. Hiç kimsenin vergi vermediği bir ortamda devlet benim kitabım sayesinde son 3 ayda dolaylı ve dolaysız bir biçimde en az 200 milyon lira vergi geliri elde etti. Bir yıl sonra bu rakam 500 milyon lira olacak. Keşke herkes Özal ailesiyle ilgili böyle kitaplar yazsa da devletimiz biraz para kazansa. Kendisi bu yüzden bana teşekkür borçludur. Ama teşekkür etmek yerine beni mahkemeye veriyor. Vallahi çok ayıp. Davanın açıldığı günlerde İstanbul'dan ismini vermeyen bir okuyucu telefon ediyor ve beni uyarıyor. Emin Bey, Turgut'tan sonra bunlar sizin açığınızı çok aradılar ama bulamadılar. Bulsalar üzerine geleceklerdi. Şimdi beni iyi dinleyin ve lütfen ciddiye alın. Sizin geçmişte diğer kitaplarınız için ödediğiniz vergileri inceleyecekler ve buradan bir açığınızı yakalamaya çalışacaklar. Bu konuda emir yüksek yerden geldi. İyi ama benim bir açığım yok ki. Vergilerimi de kuruşu kuruşunu ödedim. Ben size bilginiz olsun diye söylüyorum. Yine de hazırlıklı olun. Okuyucunun sözünü ettiği olay şuydu. Geçmişte biz kitap yazdığımız zaman bu olay aynen ticari bir işlem gibi görülürdü. Kitabımızdan elde ettiğimiz gelir için vergi mükellefi olur ve diğer ticaret erbabı gibi gelir vergisi öderdik. Bu vergiye örneğin benim gazeteden aldığım maaşım da giderdi. Sonra ANAP hükümeti olumlu bir iş yaptı ve sanırım 1985 yılında bu uygulamayı yazar çizer takımı lehine değiştirdi. Şimdi ben bir kitap yazdığım zaman yayın evinden aldığım telif ücretinden %10 oranında vergi kesiliyor. Bunu da yayın evi otomatik olarak kesip vergi dairesine ödüyor. Artık yazar vergi dairesiyle muhatap değil. Ancak 1985 öncesinde bütün yazarlar mahallenin esnafı ile birlikte vergi dairesinde kuyruğa girer, beyanname doldurup gelir vergisi öderlerdi. İş bununla da bitmezdi. 3 ayda bir gidip KDV beyannamesi verirdik. O 3 ay içerisinde kitaptan herhangi bir gelirimiz olmasa bile boş beyanname vermek için saatlerce sırada beklerdik. Demek ki geçmişte benim kuruşu kuruşuna ödediğim vergileri soruşturma konusu yapacaklardı. Nitekim bir süre sonra bir görevliden telefon geldi ve benim belgelerimi istedi. Bir kuruş bile kaçırmamıştım ve en ufak bir korkum yoktu. Vergimi son kuruşuna kadar ödemiştim. Bu kadar şeyi yazan bir insan olarak vergi kaçırmam herhalde beklenemezdi. Bütün istediği belgeleri verdim. Herhalde incelendi ve bir süre sonra bana teşekkür etti. Üzerime bu kadar gelebildiler. Tertemiz olmanın yararını bir kez daha görmüştüm. Şimdi size Turgut'un mahkeme aşamasını anlatacağım. Ancak kafanızı karıştırmamak için dava dilekçesinde sözü edilen kanun maddelerinden, Yargıtay içtihatlarından ve onların dilekçelerinde bizim savunmalarımızda kullandığımız bu gibi konulardan ayrıntıya girmeden söz edeceğim. Özal ailesinin avukatı Bilgin Yazıcıoğlu, davayı Nisan 1989'da Bugün gazetesinin yayınının durdurulmasından hemen sonra açıyor. Dava dilekçesinin tarihi 24 Nisan 1989. Bu arada ben kimi avukat tutmalıyım? Bazı avukatlar bana başvurup savunmamı yükseltmek istiyorlar. Bu konuyu aynı zamanda hukukçu olan yakın arkadaşım Uğur Mumcu'ya soruyorum. Bana hukuk fakültesinde doçent olan Ahmet Kılıçoğlu'nu tavsiye ediyor ve son derece kafalı, güvenilir bir insan olduğunu söylüyor. Ayrıca doçentlik tezini de basın suçları üzerine hazırlamış olduğunu ve bu işleri iyi bildiğini anlatıyor. Kılıçoğlu'nu arıyorum, bürosunda buluşuyoruz. Beni aynı binada bürosu olan avukat Dinçer Söğütlü ile tanıştırıyor. Söğütlü de hukuk doktorası yapmış. Üçümüz konuşuyoruz. Evet, savunmamı üstlenecekler. Şunu da lütfen önceden bilin. Biz bu görev için sizden para falan istemeyeceğiz. Bu iş para için yapılmaz, inanç için yapılır diyorlar. Bu iki insanı da çok seviyorum ve dostluğumuz başlıyor. Bu arada Bilgin Yazıcıoğlu'nun dava dilekçesi bize tebliğ ediliyor. Beni ve yayıncı Kemal Karatekin'i birlikte mahkemeye vermiş. Davacılar başbakan ve eşi. Dava dilekçesi özetle şöyle. Diğer haklarımız saklı kalmak koşuluyla tecavüzden elde edilen 200 milyon lira kitap gelirinin müvekkillerime verilmesi, anayasal kişilik haklarına tecavüzden dolayı her biri için 50 milyondan 100 milyon lira manevi tazminatın yasal faizi ile birlikte tahsiline, tecavüze son verilmesine istemidir. Ekte işaretleyerek bir örneğini sunduğumuz Turgut Nereden Koşuyor adlı kitap incelendiğinde görüldüğü gibi, müvekkillerim hakkında tamamen gerçek dışı olaylar yazılarak, haklarında küçültücü, karalayıcı, kişilik onuru sarsıcı ve lekeleyici suçlamalarda bulunulmuştur. Müvekkillerimin şahısları, aile hayatları, geçmişteki ve şu andaki durumları, çalışma hayatları ve diğer hususlar tamamen gerçek dışı olarak kaleme alınmış ve toplum katında kendilerini küçük düşürmek için ne lazımsa yapılmıştır. Toplumda ağır ve yüz kızartıcı suç olarak değer yargısına tabi tutulan eylemler açık bir şekilde müvekkilim Sayın Turgut Özal'a mal edilmiştir. Çok kısa birkaç noktaya değinmekte yarar görmekteyiz. Örneğin, kitabın 118. sayfasında, İkinci Dünya Savaşı yıllarında okulda okurken arkadaşlarının dolabından ekmek çaldığı bile oldu denilmektedir. Bunun ceza yasasındaki karşılığı hırsızlıktır. Yine kitabın iç bölümlerinde ve arka kapağında toplumda hiç de hoş karşılanmayan bir değerlendirme ve itham yapılmıştır. Turgut, Amerikalılardan ilk aferini İzmir Genel Evi'nde aldı. 156. sayfada Takunyalı ve tarikatçı Turgut denilmektedir. 178. sayfada mealen de olsa yalancılıkta itham. Bunların yanı sıra müvekkilimin geçmişi anlatılırken Amerika'dan dönüşü kaleme alınmış ve işine getirdiği iddia eylediği iç çamaşırlarının gümrükten nasıl geçirildiği gerçek dışı bir şekilde olmuşçasına kaleme alınmıştır. Diğer bölümlerde ise müvekkilimin işçi düşmanı olduğu, Amerikalılarla işbirliği içerisinde bulunduğu, çıkarları için her şeyi yapabileceği yer verilmiştir. Diğer davacı müvekkilem Sayın Semra Özal'dan kitabın birçok bölümünde söz edilmiş, kendileri tahsilsiz olma, görgüsüz hareketlerde bulunma, basit ve bayağı bir insanmış gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Kitabın hangi amaçla yazıldığı ve ne yapılmak istendiği de tam olarak ortaya çıkmış değildir. Sayın davalı yazarın Önce İnsanım Sonra Gazeteci isimli bir eseri vardır. Bu eserde vurgulanmak istenen insanın öz yapısı, saygınlığı, dokunulmazlığı ve haysiyetinin yüceliğidir. Şimdi sormak isteriz. Dava konusu bu eserde gündeme getirilen doneler insan değil midir? Onların kişilik hakları yok mudur? Haysiyet ve şerefleri bir anda hangi nedenle silkilip atılmak istenmiştir? Gazetecinin uyması gereken kurallar ve mesleğini ifadedeki sınırlar yasalarla tadat edilmiştir. Bu kural ve koşulları ihlal eden davalının ta kendisidir. Halk deyimiyle kendi düşen ağlamaz. Unutulmamalıdır ki koşan müvekkilime davalının çelmesi yeterli olmayacaktır. Yazılanların tümünün gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. Özür dileyerek belirtmek isteriz. Ben sana çamur atayım, nasılsa izi kalır düşüncesinin artık günümüzde modası geçmiştir. Her iki müvekkilim de yazılanların gerçek olduğunu ispata, davalıyı davet etmekte ve var olduğunu iddia eylediği belge ve bulguları ortaya koymasını istemektedir. Elbette bunların karşılıkları da tarafımızdan ortaya konulacaktır. Anayasal hakların başında gelen aile mahremiyetidir. Müvekkilem ile sayın eşlerinin nasıl evlendikleri anlatılırken, onların iş yerinde bir odada uygunsuz vaziyette yakalandıklarından gerçek dışı bahsetmek, önce insanım diyen bir kişi için insanlık mıdır? Kızlarından bahsederken gayri ahlaki, edebe aykırı kelimeleri kullanmak, gazetecilik mesleğinin onuru ile acaba ne ölçüde bağdaşmaktadır? Bir eserde yazılanların bazı nitelikleri olması gerektiği gibi, uyulması zorunlu bazı ilkeleri de vardır. Basının ve yazarın görevi, kamuoyu oluşturma, gerçekçi haber verme, haber verme hakkının sınırlarını aşmama, güncellik ve toplumsal yararı temin olduğu izahtan varistedir. Oysa ki davalıların yayınladığı gerçek haber niteliğinde olmayan kitap bütünüyle gerçek dışıdır. Haber verme hakkı kişilerin şeref ve haysiyetine, şahsi haklarına saldırı hakkını vermez. Davalılar bu kitapla anayasal bir hak olarak tanınan haber verme ve kamuoyu aydınlatma görevini ifade etmiş, şeref ve haysiyete haksız saldırıları ile ortak sınırı aşmışlardır. Hususi hukuk alanında haber verme hakkının sınırları gerçeklik, kamu yararı ve ilgi, aktüel ve güncel olma ve konu ile ifade arasında fikri bağlılık ile sınırlıdır. Bir Yargıtay kararına göre fiilin hukuka uygun sayılabilmesi için yayında haber niteliğinin bulunması, haberin gerçeğe uygun olması ve haberin objektif ölçüler içinde verilmesi gereklidir. Müvekkilim Turgut Özal, 50 milyonu aşkın Yüce Türk milletinin milletvekili ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanıdır. Türk toplumunda saygın bir yeri vardır. Yayınlanan bu kitapla seçmenleri ve kamuoyu önünde küçük düşürülmüştür. Kitabın vermek istediği onun kayda değer bir kişiliği olmadığıdır. Anlatılan hususlar toplumda nefretle karşılanan eylemlerdir. Karalanmak istenen Türk toplumuna yıllarını vermiş, gecesini gündüzüne katmış bir devlet adamı onun eşi ve ailesidir. Gerçekte çekilen acı ve uğranılan zararı bir bölümüyle karşılayacak bu tazminatın miktarından çok anlamı büyüktür. Uğranılmış bulunan zararı hiçbir tazminatın gereğince karşılaması düşünülemez. Davalılardan Emin Çöreşen davamızda konu edilen kitapla yetinmeyerek ayrıca geçtiğimiz günlerde değişik bir stilde kitabının bazı bölümlerini resimler de ilave ederek bugün gazetesinde yayınlatmak istemiş ve bu haksız eylemi mahkeme kararıyla durdurulmuştur. Medeni Kanun'un 24A maddesi gayet açıktır. Haksız eylem sonucu elde edilen kazancın tümünün mağdur olanlara verilmesi öngörülmüştür. Bu nedenle meblağının çok olması karşısında davalıların menkul, gayrimenkul malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarını ihtiyati tedbir konulmasını istirham etmekteyiz. Tedbirle ilgili bir diğer hususta ekte sunduğumuz Kapris isimli derginin tektiki ile görüleceği gibi davalı Emin Çöreşen röportajlar yaptırarak kitabın reklamını yaptırmakta ve bir yandan da kitap baskılarını çoğaltmaktadır. Bu durumda müvekkillerin mağduriyeti daha da artmaktadır. Bu hususların önlenmesini acilen istemekteyiz. Evet, Begin Yazıcıoğlu'nun dava dilekçesi özetle böyle. Kitapta yazılan her şey yalanmış, kişilik haklarına saldırıda bulunuyormuşum. Bu durumda Karatekin ve benden faiziyle birlikte 300 milyon istiyor. Ayrıca daha da önemlisi malımıza mülkümüze el konulmasını mahkemeden talep ediyor. Davanın açıldığı tarihte mal mülk durumum şöyle. Benim üzerimde bir tek tapu var, o da oturduğumuz ev. Başka bir mülke sahip değiliz. Karımın adına bir tapu yok. Bunun dışında benim üzerime 1986 model Renault 91 araba, karımın üzerine 1987 model bir Şahin araba var. Demek ki bunlara el koymayı amaçlıyorlar. Bankada benim kitaplarımdan gelen bir miktar paramız bulunuyor, başka bir yerden gelirimiz yok. Karımın devlet memuru olarak devletten aldığı maaş, benim gazeteden aldığım maaş var. Dava Ankara Asliye 1. Hukuk Mahkemesi'ne gidiyor. Oraya gidişi kura çekilerek olmuş. Hakimler genelde böyle kritik davalara bakmak istemezlermiş. Bunları hep daha sonra öğreniyorum. Sayfa 97. Şimdi bu aşamada insanoğlunun merakı başlıyor. Acaba davaya bakacak hakim nasıl bir insan? Soruşturuyorum, ters ve asık suratlı bir adamdır ama dürüsttür. Siyasi tavırları yoktur. Kanun maddelerine göre karar verir diyorlar. Hayırlısı bakalım. İlk duruşma 14 Haziran 1989 günü yapılacak. Şimdi bana iş düşüyor. Dava dilekçesinde yer alan suçlamalara karşı belge ve tanıkları ben bulacağım. Bunları avukatlarım Ahmet Kılıçoğlu ve Dinçer Söğütlü'nün bulması elbette mümkün değildir. Onlara belge ve bilgi akımını ben sağlayacağım. Avukatlar işin yasal yönünü götürecek. Bu arada bizim yayıncı Kemal Karatekin avukat Emin Değer'i görevlendiriyor. Mahkemede iki davalıyı ayrı avukatlar savunacak. Vekaletnameleri çıkarıyoruz. Nisan sonlarında dava dilekçesi bize tebliğ ediliyor. İlk iş olarak dilekçede yer alan birkaç suçlamayı karşılayacak belgeleri bulmam gerekiyor. Bunlardan biri Özal'ın küçüklüğünde arkadaşlarının dolabından ekmek çalma hikayesi. Bunu kitaba yazmışım da kaynağının ne olduğunu bir türlü hatırlayamıyorum. Turgut için hazırlık yaparken yüzlerce gazete küpürünü kesip arşivime koymuşum. Fakat defalarca bakmama rağmen bu merati bir türlü bulamıyorum. Ulan ben bunu nereden bulup da yazdım? Belki 30 gazeteciye soruyorum, acaba Özal'ın böyle bir söz söylediğini hatırlıyorlar mı? Bir toplantıda falan, ben küçükken arkadaşlarımın dolabından ekmek çalardım dedi mi? Ben böyle bir şey kafadan yazmam ama kaynağım neydi? Çıldıracağım. Konuştuğum gazetecilerden bazıları bu sözü hatırladıklarını ama belki de Turgut'ta okuduklarını söylüyor. Başbakanlık muhabiri olan ve Özal'ı sürekli izleyen arkadaşlarla tek tek konuşuyorum. Bir arkadaş bu sözü Eylül 1987 dolaylarında falanca yerde yapılan bir toplantıda söylemiş olabileceğini söylüyor. Bir başkası bir başka yaklaşık tarih veriyor. Meclis kütüphanesine gidip o tarihli gazeteleri tek tek tarıyorum ve gözlerim patlayacak gibi oluyor. Gazete taramanın tarihini ve yerini bilmediğiniz bir haber veya yazı aramanın ne demek olduğunu ancak bu işi yapanlar bilir. O günlerde yaklaşık bütün Türk basınına haber salmışım. Herkes bana yardımcı olacağını söylüyor ama hiç kimseden ses çıkmıyor. Çıldırmak içten değil. Ben bunu nereden buldum da yazdım. Eğer hafızama dayanarak böyle bir iş yaptıysam ve Özal geçmişte böyle bir şey söylememişse bu durum mahkemede çok aleyhimize olacak ve hakim yalan yazdığıma inanacak. Bu konuya kafam takılıyor, kendi kendime kızıyorum. Başvurduğum gazetecilerden biri de Orhan isimli bir başbakanlık muhabiri. Ben sana bunu bulurum abi, beni 2 gün sonra ara diyor. Çok seviniyorum. Çalıştığı gazeteden defalarca arıyorum, karşıma çıkmıyor. İsmimi bırakıyorum, aramak nezaketinde bulunmuyor. Hayret, oysa bana dürüstçe bulamadığını söylese sorun kalmayacak. Orhan'ın bana o sıkışık ve gerilimli günlerimde yaptığını hiç unutmuyorum. Sonra bu muhabir arkadaş Özal ailesine çok yaklaşıyor. Başkalarıyla birlikte kurduğu Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Muhabirleri Derneği bu aile ile yakınlık ilişkilere giriyor. Devlet bunlara büyük yardım veriyor. Çıkardıkları bir aylık gazetede her ikisinin bol bol reklamı yapılıyor. Bunlar bir kural getiriyorlar ve gazetelerine ilan getirene ilan bedelinin %25'ini vereceklerini açıklıyorlar ve kendileri ilan getirip %25 almaya başlıyorlar. Basın çevresinde bu durum büyük tepki yaratınca bu %25'leri geriye ödediklerini duyuyorum. İşte bir tek belge bile günlerimi alıyor. Bundan sonra böyle yüzlercesiyle uğraşıp gecemi gündüzümü vereceğim. İçimden habire yaktın beni bugün gazetesi deyip duruyorum. Evet, bu konuda bütün gazeteci arkadaşlarıma haber salmışım ve bana bir tek sinyal gelmiyor. Soruyorum, başbakanın bu lafı söyleyip söylemediğini hatırlayan çıkmıyor. Her gün gazete tarıyorum, bulamıyorum. Artık umudumu kesiyorum, ben bunu bulamayacağım ve mahkemede ilk darbeyi yiyeceğim. Bugün 5 Mayıs 1989, Arefe günü, yarın Şeker Bayramı. Öğlene doğru bizim gazeteden muhabir arkadaşım Neriman Delen yanıma geliyor. Abi müjdemi isterim. Ne müjdesi? Önce müjdemin karşılığında ne ısmarlayacağını söyle, bir yemek isterim. Tamam anlaştık. Al o halde bunu. Neriman bir gazete fotokopisini çıkarıp bana uzatıyor. Aman Allah, 31 Ekim 1988 tarihli bir bulvar gazetesi. Başlığı aynen şöyle. Özal, çocukken ekmek çalardık. Of, gözlerime inanamıyorum. Günlerden beri aradığım belge işte elimde. Sağ ol Neriman. Beni bu kadar sevindirecek bir şey olamazdı. Peki nereden bulmuş bu gazeteyi? Çevresindeki gazetecilere benim bu haberi aradığımı söylemiş ve gazeteci Akif Bülbül bulup getirmiş. Akif'i hiç tanımıyorum. Hemen bu arkadaşımıza bir adet imzalı Turgut gönderiyorum ve gazeteden fırlayıp eve koşuyorum. O gün öğleden sonra kendime tatil hakkı veriyorum, sinemaya gidiyorum. Bu haberin basında yayınlandığı tarihi bulduktan sonra iş kolay. O tarihteki diğer gazetelere de bakıyorum ve 2 gazeteden daha aynı haberi hemen hemen aynı başlıkta alıyorum. Ve o Şeker Bayramı'nı dünyanın en mutlu insanlarından biri olarak geçiriyorum. Şimdi sıra geliyor dava dilekçesindeki diğer suçlamaların belgelerini bulmaya. Turgut'ta Takunyalı ve tarikatçı Turgut demişim. Yine günlerce uğraşıyorum. Kendi arşivimi tek tek arıyorum. Meclis kütüphanesine gidip 1970 ve 1971 yılının gazetelerini çıkarıyorum. Bu gazetelerin depodan gelmesi bazen epey zaman alıyor. Beklerken sinirleniyorum. Çünkü işi gücü bırakıp oraya gelmişim. Öbür tarafta Hürriyet'in günlük işleri de beni bekliyor. O yılların Akşam ve Devrim gazetelerini tarıyorum. O dönemde DPT müsteşarı olan Özal'dan Takunyalı diye söz eden yazı ve makaleleri tek tek çıkarıyorum. O zaman bu yazıları dava etmemiş, şimdi ben kendisine Takunyalı dediğim için beni suçluyor.